Ayrım 7.
Sayfa 88. Benim saltanatım günlerinde insanlar belki fazla gevezelik edememişlerdir ama fazlasıyla okumuşlar, öğrenmişler ve bilgili kişi olmuşlardır. Fındık kadar marifet gösteren bir insan benden ceviz kadar ihsan görmüştür. Nasıl teşvik etmezdim ki başımıza ne gelmişse dünyada olup bitenlerden haberimiz olmadığı için gelmiştir. Tahta çıkar çıkmaz o günlerde bazı Avrupa memleketlerine bile girmemiş telgrafı bütün ülkeye yaydım. 30 bin kilometrelik telgraf hattı benim sürekli takibimle döşenmiş, köylere kadar götürülmüştür. Tahtel Bahir'in, denizaltı, tecrübeleri benim kesemden verilmiş para ile İstanbul'da yapıldı. O günlerde dünyada denizin altında giden bir gemiden İngiltere'nin bile haberi yoktu. Benden sonra işin ucunu bırakmışlarsa elbette bu günah bana yazılmayacaktır. Hayır, tekrar ediyorum ve kırık kalbimle temin ediyorum ki ben iyi, güzel, faydalı hiçbir şeyin düşmanı olmadım. Bunlara düşman olanlardan başka. 24 Mart 1333-1917 Beylerbeyi. Bu sabah muhasibim neden yazdığımız bu hatıratta kendimi müdafaa eder gibi göründüğümü sordu. Sizin zamanı devletinizdeki icraatın Osmanlı mülkünün bekası için tutulması gerekli tek yol olduğundan kimin şüphesi var, dedi. Yaz öyleyse dedim, cevap vereyim. Benim tarih huzurunda ve Tanrı huzurunda hiçbir tereddütüm yok. Ne yaptıysam mülkün bekası, ahalinin refahı ve huzuru için yaptım. Kendi duygularımı bir kenara koydum. Bir insanda ateş böceği kadar aydınlık görsem, onun kim olduğuna, niyetinin ne olduğuna bile bakmadan yıldız muamelesi yaptım ve iş başına geçirdim. Kusurları bağışladım, bencillikleri hoş gördüm. Vatan haini olduğuna inandığım insanları bile şahsen suçlamadım, adaletle muhakeme ettirdim. Hakimlerin verdikleri kararları hafiflettim. Bazılarını kul kusursuz olmaz diyerek bağışladım. Bunu herkes bilmiyorsa tarih ve Tanrı elbette bilecektir. Bu noktada hiçbir huzursuzluğum yok. Fakat bugün ülkemin içine düştüğü faciayı görüyorum. Ordumuz bozgun halinde payitahta, başkent, çekiliyor. Bütün imparatorluğu bir daha ele geçmez şekilde kaybediyoruz. Bu yenilginin müsebbibleri var, hainleri var, suçluları var, yardakçıları var. Bunlar kendilerini tarihin adaletinden, milletin husumetinden kurtarmak için beni suçluyorlar. Bu yangını Abdülhamit bıraktı diyorlar. Koskoca bir ülke kaybetmenin acısı içinde çırpınan vatan evlatlarına her şeyi doğru görmeleri, doğru değerlendirmeleri için yazıyorum. Kimi suçlayacaklarını bilsinler, kimin yakasına yapışmak gerektiğinde şaşırmasınlar diye. Tarihin hükmünü beklemeden dosdoğru düşünebilsinler. Bir daha ne yapmaları gerektiğini idrak etsinler diye. Bir Osmanlı padişahı ve halifesine bomba ile kast eden Ermeni kundakçılarını alkışlamayı vatanperverlik sayan aydınları görünce kim olduklarını tanısınlar diye. Hiçbir namuslu Ermeni padişahına kast eden eli bombalı ırktaşına şanlı avcı, Tevfik Fikret, diyecek kadar hayasız olmamıştır. Üzerime yağmur yerine iftiralar yağıyor. Sait Paşa bile vicdanının kara mürekkebine kalemini bandırıp beni karalamaktan çekinmezse ben elbette hakikatleri yazacağım. Kimseyi ne suçluyorum ne kendimi savunuyorum. Sadece hakikatleri yazıyorum. Her şey anlaşılsın, her şey bilinsin diye. Abdülhamit gençleri denize atıp boğdurdu demek kolaydır. İnsan kuş değildir ki sahibi çıkmasın. Benden sonra bunca yazdılar, çizdiler. Bir tek gencin denize atıldığını ispatlayabildiler mi? Ama hala söylemeye devam ediyorlar. Vatan evlatlarım benim için her zaman göz bebeğim olmuştur. Nicelerinin suçlarını bağışlamışım, birçok kabahatlerine bilerek göz yummuşumdur. Nasıl olur da ben o evlatlarımı denize attırabilirim? Bunu yapmak değil, düşünmek bile bir cinayettir. Benden sonra olup bitenlere bakıyorum da bu sözleri uyduranların bunları yapabilecek tinette olduklarını üzülerek anlıyorum. Demek beni de kendileri kadar gaddar sanıyorlarmış. Şimdi hatırıma geldi. Rus muharebesinin sürdüğü günlerdeydi. Süleyman Paşa Tuna ve Balkan ordularının başkumandanlığını yapıyordu. Bir gün kendisinden bir telgraf aldım. Bu telgrafta kendisi gibi paşa olan bazı ordu kumandanlarını tutuklayıp mahfuzen İstanbul'a gönderdiğini yazıyor ve bunların vatan haini olduğunu ileri sürüyordu. Her biri içinde bir suç bulunmuştu. Kimi ordunun erzakını çürütmek, kimi aldığı emri kendi bildiğine göre değiştirmek vesaire. Paşalar İstanbul'a gelince bizzat soruşturmalarını yaptım. Gördüm ki bunlar vaktiyle Süleyman Paşa'yı Abdülaziz Han'ın halli işine karışmasından ötürü tenkit etmişler. Süleyman Paşa da eline kuvvet geçince bunları tutuklayıp suçlayarak kurşuna dizilmeleri için İstanbul'a mahfuzen göndermiş. İşin tahkikine memur ettiğim Rasim Paşa verdiği raporda Süleyman Paşa'yı suçluyor ve bu paşaların hiçbir kusurları olmadığını açıkça söylüyordu. Harp günleriydi. Süleyman Paşa'ya ağzımı açıp bir tek şey söylemedim. Gönderdiği paşaları da muhakemeden geçirdikten sonra gönüllerini alıp başka vazifelere yerleştirdim. Süleyman Paşa hala Sadrazam Ethem Paşa'ya telgrafla soruyordu. Ne oldu? Paşaları cezalandırdınız mı? Devletin paşalık mertebesine çıkardığı bir namuslu asker, düşmanla işbirliği yapmak, ordusunu kaçmaya teşvik etmek gibi bir vatan hainliğini yapmadıkça, nasıl bir kusuru olursa olsun, tutuklanmaz, elleri bağlanmaz. Hele bunlar, vaktiyle yaptığınız bir işten ötürü sizi haklı olarak tenkit etmiş insanlarsa. Ama insan, devletinin padişahına karşı gaddar olabilirse, meslektaşına mı şefkatli olabilir? Süleyman Paşa'nın iyi asker olduğunu söylerler. Yenilmiş ve düşmanı İstanbul kapılarına getirmiş bir başkumandanın nasıl iyi bir asker olabileceğini münakaşa etmek istemiyorum. Ama hiçbir kusuru bağışlamasını bilmeyen kindar bir adam olduğunu bilirim. Ruhlarında şefkat taşımayanların mükemmel olabileceklerine inanmıyorum. Yazdığım şeyler beni yordu. Daha çok ruhum yoruldu bugün. Süleyman Paşa meselesine Tanrı izin verirse yarın devam edeceğim. 25 Mart 1333-1917 Beylerbeyi. Süleyman Paşa'yı da benim mağdurlarım arasında sayarlar. Güya ben Süleyman Paşa'yı Mithat Paşa'nın arkadaşı olduğu ve amcam Abdülaziz Han'ın halinde rol oynadığı için sürgün etmişim. Harbiye Mektebi kumandanı iken Abdülaziz Han'ın tahttan indirilmesinde büyük rol oynadığı bir hakikattir. Fakat katlinde bir iştiraki olmadığı meydana çıktı. Bir paşa bir padişahın düşürülmesinde rol sahibi ise yerine gelen padişahın kendisine güvenmeyeceği ortadadır. Başkasına oynadığı oyunu kendisine de oynayabilir. Fakat ben buna rağmen çoğu zaman insanların kabiliyetlerine ve hizmet imkanlarına bakarak karara vardım. Memleketin kabiliyetli insana çok ihtiyacı vardı. Yapacak iş yok, yapabilecek ehliyetli insan azdı. Bu sebeple Süleyman Paşa'yı ve onun gibileri işten uzaklaştırmak şöyle dursun, işe sevk ettim. Sırbistan ve Karadağ cephesinde harp yeniden patlamak üzereydi. Süleyman Paşa'yı büyük asker diye göklere çıkarmışlardı. Osmanlı mülkünün bu nazik devresinde kendisini buraya Balkan orduları başkumandanı olarak gönderdim. Bu sırada Ruslarla savaşa tutuştuk. Savaş aleyhimize gelişiyordu. Süleyman Paşa'nın bir kısım kuvvetiyle Tuna ordusunu desteklemesi faydalı olacaktı. Emir verildi. Süleyman Paşa kumandası altındaki askeri mecburi yürüyüşle Dedeköy üzerinden Zara'ya indirdi. Burasını tahkim ettikten sonra eski Zara üstüne yürüdü. General Gurko'nun kuvvetlerini 2 günde perişan ederek çekilmeye mecbur etti. Tam bu günlerde de Gazi Osman Paşa düşman elinde olan Plevne üzerine yürüdü ve 1 günde ele geçirdi. Rusların 7000, bizim Allah'a şükür yalnız 1000 askerimiz kırılmıştı. Üst üste gelen 2 zafer haberi orduyu da milleti de şahlandırdı. Muharebenin o güne kadar iyi idare edilmediği hakkındaki kanaat umumi idi. Saraydaki büyük kumandanlardan kurulu harp divanının kararı ile Serasker Abdülkerim Nadir Paşa ile Redif Paşa'yı başkumandanlıktan azlettim ve yerine Müşir Mehmet Ali Paşa tayin edildi. Bu sırada Süleyman Paşa'dan bir telgraf aldık. Hıfzı Paşa kumandasında elde tutulan bir miktar kuvvetin cepheye gönderilmesini istiyordu. Halbuki bu kuvvetler cephenin yarılması halinde düşmanı tutacak kuvvetlerdi. Harp divanı Süleyman Paşa'ya durumun bildirilmesini uygun gördü ve bildirdi. Süleyman Paşa'dan edep dışı bir karşılık aldık. Burada ben muvaffak olmazsam memleket elden gider, o zaman payitahta da ihtiyaç yoktur diyordu. Bu şımarık ve küstah cevabı harp divanı ne meslek terbiyesine ne devlet memuru vekarına sığdıramadığı için ittifakla Süleyman Paşa'nın azline karar verdiler. Süleyman Paşa'nın Balkan orduları başkumandanlığı Gazi Osman Paşa'ya tevcih edilecekti. Ben müdahale ettim ve önce durumun Gazi Osman Paşa'ya bildirilmesini, Osman Paşa'nın mütalası alındıktan sonra karara varılmasını istedim. Tahmin ettiğim gibi Gazi Osman Paşa bulunduğu yerden ayrılmasının çok mahsurlu olacağını anlatarak bu vazifenin Süleyman Paşa'ya verilmesinin doğru olacağını mütalaa olarak bildirdi. Cephede düşmanla dövüşüp zaferler kazanan Osman Paşa gibi bir askerin mütalası ehemmiyetliydi. Süleyman Paşa'nın son telgrafından da anlaşılacağı gibi kendi düşüncelerinin daima dünyanın nizamı olduğuna inandığını bildiğim halde başkumandanlığa getirilmesini Harp Divanı'na teklif ettim. Harp Divanı benim isteğimi hoş karşılamadı. Fakat bununla beraber Süleyman Paşa yalnız Balkan orduları değil, Tuna ordularının da başkumandanı tayin olundu. Şimdi insaf ile düşünülsün. Ben Mithat Paşa'nın arkadaşlarına, Abdülaziz Han emmimin tahttan düşürülmesine karışmış insanlara düşman olsaydım, Süleyman Paşa'yı Harp Divanı'na mı verir, yoksa Balkan ve Tuna ordularının başkumandanı mı yapardım? Acaba benim yerimde hangi padişah olsaydı kendisine böyle küstahça ve hatta hakaret dolu telgraf çeken paşasını bağışlardı? Ben mi King'i diyorum yoksa kendisini tenkit eden paşaları cephede dövüşen askerin gözü önünde tutuklayıp kurşuna dizilsin diye İstanbul'a gönderen Süleyman Paşa mı? Ben tırnağının ucu kadar memlekete faydası dokunacak kimselerin boyunca günahlarını gözümü kırpmadan bağışlamışımdır. Çünkü benim bulunduğum yer şahsi kaygıların çok üstüne çıkılması gerekli olan bir makamdır. Yeryüzünde bunu bana soran olmasa bile Ruzi Mahşer'de her yaptığımın hesabı sorulacağını bilir ve iman ederim. Padişah olarak elbette benim de kusurum olmuştur. Fakat hangi kusurum olmuş olursa olsun kin gütmek, devlet işleriyle duygularımı karıştırmak gibi bir kusurum elhamdülillah olmamıştır. Ruzi Mahşer'de böyle bir suale muhatap olmayacağım. Rusların Balkanlarda ilerlemesi ve bazı kalelerimizi ele geçirmesi Bulgarları azdırdı ve buralardaki Türklere tarifsiz zulümler, işkenceler ve hakaretlerde bulunmaya başladılar. O derece ki hemen bütün Avrupa gazeteleri bu insanlık dışı davranışları yazıyorlar ve Bulgarlara lanet ediyorlardı. Ben bu haberlerin İstanbul ve Taşra gazetelerine aksetmemesine büyük bir dikkat gösteriyordum. Çünkü buralarda da Müslüman ahalinin galeyana gelmesi ve buradaki gayrimüslim ahaliye misliyle mukabele etmesi pek mümkündü. Bu takdirde bütün Avrupa bir kere daha bizim aleyhimize dönecek, gayrimüslimleri himaye iddiası ile İngiliz ve Fransız donanması İstanbul önlerinde görünecekti. Fakat cepheden Süleyman Paşa durmadan telgraf çekiyor ve mezalimi anlatarak bunların İstanbul ve Taşra gazetelerinde yayınlanması için gazetecilerden kurulu bir heyetin kendi yanına gönderilmesini istiyordu. Çünkü aklı fikri şöhret yapmaktaydı. Bunlar gazetelerde yazıldıktan sonra ne olup bitebileceğini aklından dahi geçirmiyordu. Bütün ısrarlarına rağmen gazetecileri göndermedim ve haberlerin yayınlanmasını önledim. Kendisine bu husustaki düşüncelerimizi yazdıktan sonra da cevaben hepimizi korkaklıkla, vehimle suçlayacak kadar ileri gitti. Şimdi düşünüyorum, bu işte bir hata varsa, acaba mezalimi gazetelere yazdırmayıp zaten ızdırap içindeki ülkeyi yeni kargaşalıklara ve tehlikelere düşürmemek mi, yoksa yazdırıp tamiri imkansız felaketlere yol açmak mı? Bu kadarcık şeyi düşünemeyecek bir paşayı orduların başkumandanı yapmak hatasını ben kabul ederim. Ama Süleyman Paşa'yı şişiren yardakçıları da paşalarının benim istediğim olsun da memleket ne olursa olsun diyecek kadar bencil ve basiretsiz olduğunu kabul etsinler. Rus savaşını Süleyman Paşa'nın başkumandanlığında kaybettik. Harp Divanı başkumandanın hataları yüzünden savaşı kaybettiğimiz kanaatindeydi. Kumandanları kullanmadığı, askeri kullanamadığı, bu yüzden hem bozguna sebep olduğu hem savaşı kaybettiği ileri sürülüyordu. Muhakeme edilmesini istediler. Askeri bir işti, karışmadım. Muhakemesi askerler tarafından yapıldı ve kabahatli bulundu. Cezayı bağışladım. Kendisini İstanbul'dan uzaklaştırdım. İşte Süleyman Paşa hikayesinin iç yüzü. Bu onun için ağır bir ceza olmuşsa benim takdirimle değil, Allah'ın takdiriyle olmuştur. Başkaca taksiratı varsa Tanrı bağışlasın. 26 Mart 1333 1917 Beylerbeyi. 93 Muharebesi içimde 40 yıl durmadan kanamış bir yaradır. Önlemek için çok uğraştım, muvaffak olamadım. Sonra kazanmak için didindim, gece uykularımdan, gündüz huzurumdan oldum, kazanamadım. Tarihin şaşırmadan karar verebileceği bir hadisedir bu. On binlerce okka evrak arşivlerdedir. Yazılmış sayısız kitap ortadadır. Bu savaşın içine zorla itilmiş bir padişahın nasıl çırpındığını tarih şaşırmadan yazacaktır. Bu sebeple müsterihim. Düşmanlarım pek çok şeyleri olduğu gibi 93 Rus Savaşı'nı da benim sırtıma yıkmaya çalışıyorlar. Onlara göre bu savaşı ben istemişim. Büyük devletlerin aracılıklarını ben önlemişim. Prestij kazanmak için savaş açmışım. Sonra hiçbir savaş bilgim olmadığı halde saraydan savaşı idare etmişim. Birçok kıymetli kumandanları kıtaları başından uzaklaştırıp yerlerine cahil kimseleri getirmişim. Orduyu silahsız, erzaksız bırakmışım. Böylece de zorla kendi ordumu yendirmişim. Evet, bunları yüzleri bile kızarmadan yazabiliyorlar ve herkesi inandırmaya çalışıyorlar. İnsan bunları gördükçe, okudukça, arşivleri de mi yok ettiler acaba diye düşünmekten kendini alamıyor. Mithat Paşa ve taraftarları çok yanlış olarak İngilizlere güvenip o kadar ileri gitmişler, öyle bir savaş tohumu serpmişlerdi ki buna karşı durmak neredeyse vatan hainliği haline gelmişti. Savaşı önleyemeyeceğimi anladıktan sonra savaşa hazırlanmaya başladım. Memleket içindeki yollar yeterli değildi. Haberleşme at sırtında yapılıyordu. Ordu bir kere serhadda gönderildikten sonra ondan haber almak günler, bazen haftalar meselesiydi. Bazı Avrupa memleketlerinde telgraf adıyla bir haberleşme vasıtası kullanılmaya başlandığını duymuştum. Hemen harekete geçtim ve Belçika'dan bir uzman getirttim. Adı Jean Dicru idi. İşinin erbabı bir adamdı. Zamanın en kuvvetli bataryaları ile donanmış bir telgrafhane merkezini sarayda kurdurdum. Her vilayet kendi sahasındaki telgraf direklerini dikti, teller bağlandı ve hatlar işledi. Telgrafhaneyi bu Jean Dicru idare ediyordu. Kendisini çağırdım ve bizim adamlarımıza 6 ay içinde bütün işleri bir başlarına yürütecek ölçüde öğretecek olursa kendisine bir Osmanlı nişanı ile 2000 altın vereceğimi söyledim. Hemen sarayda bir okul açtı ve 3 gruba böldüğü talebelerine gece gündüz ders vermeye başladı. 2,5 ay sonra gerek Anadolu ve gerekse Rumeli'nin belli başlı vilayetlerini merkeze bağlayan şebekeyi kendi başlarına idare edecek kabiliyette telgrafçılar yetiştirdi. Hiç değilse böylece haberleşme sağlanmıştı. Ordu mevcudunun doğuda 80 bin, Rumeli'nde 200 bine ulaştığını bildirdiler. Sadrazam Ethem Paşa, Serasker Redif Paşa, Serdar-ı Ekrem Abdülkerim Nadir Paşa, Bahriye Nazırı Rauf Paşa ve Tophane Müşiri Mahmut Paşaları saraya davet ettim ve bir harp divanı kurdum. Kendilerine ne düşündüklerini sordum. Günlerce süren konuşmalardan sonra bu harp divanı şu kararları aldı. 1- Tuna ordusu adını alan ve Rusları sınırda karşılayacak kuvvetlerin başına Abdülkerim Nadir Paşa getirilecek. 2. Telgraf yoluyla ordularla muhabere imkanı sağlanmış olduğuna göre sarayda tecrübeli paşalardan bir harp divanı kurulacak. Bu divan kendi aralarında iş bölümü yaparak ordunun iaşe, ikmal, teçhizat işlerini dakikası dakikasına takip edecek, savaşın gelişen yeni şartlarına göre başkumandanları dakikası dakikasında uyaracak ve işlerini kolaylaştıracak. 3. Osmanlı mülkünün bütün gücünü ve varlığını harbin icaplarına göre ve benim adıma kullanacak. Osmanlı mülkünün en yetkili paşalarıydı. Kararlarını kabul ettim. Bu müzakereler sırasında Sadrazam Ethem ve Serasker Redif Paşalar, ordunun çeşitli kademelerinde subaylar arasında bir huzursuzluk olduğunu bana bildirdiler. Hüseyin Avni Paşa'nın yetiştirmesi bazı paşalar ve subaylar, Abdülaziz Han'ın düşürülmesini tasvip ederken, bazı paşalar ve subayların tasvip etmemesi ve ayıplaması orduyu içinden bölmüştü. Bunların birbirine güveni yoktu. Açıktan hiçbir huzursuzluk belli olmadığı halde her iki tarafta da bizden, sizden sözleri kullanılıyordu. Müteessir olmuştum. Bu yüzden maazallah her şeyi kaybedebilirdik. Çaresini sordum. Abdülkerim Nadir Paşa, sürtüşme ihtimali olan subayları ayrı ayrı cephelerde toplamayı teklif etti. Serasker Redif Paşa, bunun orduyu karmakarışık edeceğini, askerin tanıdığı subayın kumandasında savaşa katılmasının iyi neticeler vereceğini anlattı. Uzun müzakerelerden sonra bu çeşit sürtüşmeler çıkarsa, bunların kurulacak harp divanının alacağı tedbirlerle önlenmesi işin icabına uygun olacağı kararlaştırıldı. Ben asker değildim. Askerin haleti ruhiyesini de bilmezdim. Fakat bana Abdülkerim Nadir Paşa'nın teklifi daha uygun geliyordu. Birbirlerini anlayacak insanların yan yana olması elbette maslahata daha uygun düşerdi. Fakat önümüzdeki zamanın kısalığı, askerin haleti ruhiyesi üzerinde ileri sürülen fikirler dolayısıyla karara ben de katıldım. İşte bizi Ruslara yendiren en büyük hatalardan biri. Bugün bu kararın üstünden 40 yıl geçmiştir. Hala düşünüyorum da Abdülkerim Paşa'nın fikrini kabul etseydik Ruslara yenilmemiş olacağımızı sanıyorum. Fakat yenilmemizde tek müessir bu karar değildi. Kullandığımız tabiye de yanlıştı. Savaşı kendi topraklarımızda değil, o zaman da bazı paşaların söylediği gibi düşman topraklarında kabul edecektik. Redif Paşa ve Abdülkerim Nadir Paşaların ordumuzun taarruz gücü olmadığı hakkındaki kanaatleri savaş içinde yanlış çıkmıştır. Rus ordusunun 320 bin kişi olması, bizim 200 bin kişiyle karşısında olmamız Redif Paşa'nın da Abdülkerim Paşa'nın da gözünü yıldırmıştı. Redif Paşa askeri bilgisi yüksek bir kumandandı fakat mütereddittti. Kesin kararlar alamıyor, mesuliyeti tek başına omuzlamaya kendisinde cesaret bulamıyordu. Bugün iyice görüyorum ki bir hata ile mevkiini kaybetmek korkusu ona kabiliyetlerini kullandıramamıştır. Serdar-ı Ekrem Abdülkerim Paşa'ya gelince heybetli, zeki, bilgiliydi ama 70 yaşındaydı. Sırbistan ve Karadağ Muharebesi'nde muvaffak olmuştu. Viyana Harp Okulu'nda okumuş, dil bilir, Avrupa ordularının terbiyelerinden anlar, ehliyetli bir askerdi. Fakat ata binemiyor, hastalığı dolayısıyla ordugahları arabasıyla dolaşıyordu. Bütün yaşlı insanlar gibi fazla ihtiyatlıydı. Bunca yılda kazanabildiği şöhretini bir tek muharebede kaybetmekten çekiniyordu. Bu yüzden taarruzu göze alamadı. Bu yüzden kaleyi Erbaa, dört kale, Silistre, Rusçuk, Varna, Şumlu üstünde ısrar etti. Rusların Balkanları aşabileceğini düşünmek istemedi. Bu iki paşaya büyük sorumluluk vermek yaptığımız hataların ikincisi oldu. Süleyman Paşa'nın eski Zara başarısı, Gazi Osman Paşa'nın Plevne taarruzu başarısından sonra durumu anlayıp bu iki müşiri geriye çektim ama o zamana kadar savaşın yarısını kaybetmiştik. Bundan sonraki savaşın yarısında Süleyman Paşa'nın kendisini tutan paşaları ve subayları ileriye alması, kendisine karşı olduklarını sandıklarını da türlü yollarla muattal hale koyması aldı götürdü. Rusları İstanbul kapılarına kadar indirdi. Doğu cephesinde de kendisine çok bel bağladığımız iyi bir kumandan olan Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın da muvaffak olamaması aynı sebeplerdendir. İşte Rus savaşının iç yüzü. 93 Muharebesi ibretle bakanlara çok şey söylemiştir. Onda bir şey görmek isteyenler çok şeyler görmüşlerdir. Fakat hiçbir şey görmemek için gözlerini yumanlar, papağan gibi ezberledikleri sözleri durmadan tekrar etmişler, Abdülhamit, Abdülhamit diye sayıklayıp durmuşlardır. Ben Abdülkerim Nadir Paşa gibi Muzaffer Serdar-ı Ekrem'e orduyu teslim etmeseydim, acaba bana kim hak verirdi? Bu gerçekten tok gözlü askerin ihtiyarlık zaafiyle yanlış kararlar alabileceğini nereden bilebilirdim? Muharebe planına Süleyman Paşa'dan başka kimse itiraz etmedi. Almanların en büyük kumandanlarından Moltke bile dört kalenin ehemmiyetini kabul etmiş bir askerdi. Savaş kapıya geldiği gün seraskeri değiştirmek akıl kârı mıydı? Sonra bunlar Osmanlıların yetiştirdiği en tecrübeli, en okumuş kimselerden değil miydi?